Ayrım 4, sayfa 48. 4. Motor karaya bağlı sallanıyor. Ne düşünebilirim? Yakalandılar mı acaba? Dün buluştuğumuz limana doğru koşuyorum. Anna uzanmış güneşleniyor. Gülerek ayağa fırlıyor. Sanki hiçbir şey olmamış. Geleceğini tahmin ettim. Telefon mu ettiler? Evet. Ne var? Geçen seferki kişiydi. Ne dedi? Dönmeni söyledi. Ben de bunu yapacaktım. Fazla gecikmem doğru olmaz. Vakit kaybetmeyelim, hadi. Acele etme. Bir plan kurmamız gerek. Ayrı ayrı gideceğiz. Yolları tutuyorlar. Evet, bunun için birlikte gitmeliyiz. Bırak ben karar vereyim, diyorum. Direnmedi. Uykusuzdu, yorgundu. Köyün arka sokaklarından dikkatlice geçtik. Zar zor yokuşa vardık. Kimse görmemeli bizi. Serin kanlı olmaya çalışıyordum. Laf olsun diye konuştum. Telefon eden adam genç mi? Sesi hoşuma gidiyor da. Sıcak, saygılı. Gülümsüyor. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Olabilir. Doğrusu insan ne kadar az bilirse o kadar iyi. Dikkat ettin mi? Serüvenleri hiç sevmem. Ben seviyor muyum sanki? Sen seviyor gibisin. Kendi kendimi çözümlemeye, çocukluk yıllarımızı anımsamaya başlıyorum. O Kokiniya'da büyüdü. Ben ise zengin dayılarımla soyluların yaşadığı Pisihiko bölgesinde. Kimi çocuklar rahatça aynı ülkede, aynı kentte, üstelik aynı evde dünyaya gelirler ve büyürler. Bizim gibi bunca ayaklanma, göç, baskı, toplumsal değişim görenler çok az. Gerçekten söyle, Kokiniya'dan bir göçmen olarak bizim buralara, Pisihiko'ya gelirken neler duydun? Sıkıldım o kadar. Anımsar mısın, dayı villayı satın aldığında nasıl bulduğunu sormuştu. Sen şu karşılığı vermiştin. Güzel bir mezarlık gibi. Hıncından mı yoksa çocuksu bir umursamazlıktan mı böyle konuştun? Anımsamıyorum. İşçilere olan öfkesi beni çok etkilemişti. Bunlar Tanrı yasasını unutmuşlar. Sürekli olarak bir şeyler istiyorlar. Tüm parmaklar aynıdır sanki demişti. İpekli çorap ve rugan ayakkabı isteyen tütün işçisi kadınları da anımsıyor musun? Büyük sanayici olduğunu ve tüketimin kendisine yaradığının da farkında değildi. Bilir misin Anna, seni küçüklüğümüzden beri kıskanırdım. Açık bir dünya görüşüm var. İşsizliğin, sosyal yoksulluğun ne olduğunu kitaplardan öğrenmek gereğini duymazdın. Bunları kendin yaşardın ve savaşırdın. Ben sosyalizmin insanlığın kabul edebileceği tek tarihsel yol olduğunu duyguyla, dürüstlükle anlamaya çalışırdım. Ama ilk sen oldun gözlerimi açan. Bizim tutuklulardan biri şöyle demişti. Ah Marx, gözlerimizi açtın ama öte yandan ellerimizi kapattın. Gülmeye başladık. Yarı ciddi, yarı şaka. Çocukken işçi doğmadığımı üzüntü duyduğumu, salt proletaryayı değil, tüm insanları özgürlüğe kavuşturmak amacıyla bir tarihsel rol üstlenen bu efsanevi sınıftan biri olmak istediğimi söyledim. Devlet savaş nedir bilmeyen sınıfsız toplum hülyası beni mest ediyordu. İnsan sömürüsüne son verilmesi sorunu beynimi yakıyordu. Sosyalizm benim için yetkin olandı. Sosyalizme inanan kişi yetkin kişiydi. Kendim için ve özellikle gençliğimde inanmış olduğum devrimci görüşler üzerine konuşurken işi kara mizaha kadar götürüyordum. Belki kendimi önemli bir devrimci olarak ileri sürdüğümü sanırlar korkusuyla. Üstelik o anda Anna'ya 13 yaşındayken yapmış olduğum çocuksu bir devrimci girişimini anlattım. Beremi giyer, koltuğumun altına bir iki devrimci broşür alır, kimseye görünmeden Zapyon bahçesine giderdim. Kanepelerin herhangi birinde halktan birini gördüm mü yanına yaklaşır, propagandaya başlardım. Çoğu kez konuştuğum kişiler Marx'ın, Engels'in, Lenin'in kim olduklarını bilmezdi. Bu canımı çok sıkardı. Çünkü öğrenmek gereğini de duymazlardı. Daha hoşa gidecek konulara kaydırırlardı konuşmayı. Kimileri de benden kuş kullanırdı. Yanlarına yaklaşmamı doğal karşılamazlardı. Beni şeytanca süzerlerdi. Yaşımın istediğimi tahmin ettikleri şeylerle bağdaşmadığını düşünürlerdi. Sonra bir akşamüstü hala belleğimdedir. Kalktım, tek başıma Atina sendikalarının bulunduğu binaya gittim. Merhaba dedim. İşçi sınıfı için çalışmak istiyorum. Bana şöyle bir baktılar, şaşırmışlardı. Yine de atsızların bulunduğu San Susi'ye gönderdiler. Orada salt büyük şirketlerde çalışanlar değil, aydınlar da vardı. Diyeceğim, intelijensiya. Doktor Sideris ve Elektra coşkuyla karşıladılar beni. Sideris beni ilk gördüğünde şunları söyledi. Sen yoldaş, çok şey yapabilirsin. Sevincimden havalara uçuyordum. Ben yoldaş öyle mi? Ne büyük onur. Bu titri ne zaman ve nasıl kazanmıştım? Her gün yapılması gerekenleri yazmak için elimde bulundurduğum bir kağıtla toplantıya koşardım. Kafamdaki düşünceleri makine gibi boşaltırdım. Elektra her türlü eleştiriye açıktı. Benim bu konuda uzmanlığım vardı. Bir gün şöyle dedim. Telman'ı kurtarırız diyoruz ama önce Elenolus'unu uyandırmak için olumlu hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi özgürlüğüne nasıl kavuşacağını ona öğretmiyoruz. Uygun kişi uygun yere diyoruz ama işçi konularından tümüyle habersiz olan beni Papastratos grevine gönderiyorsunuz. Kullandıkları dili, yayımladıkları broşürleri eleştiriyordum. Örneğin parti kararları ile ilgili broşürleri eleştirirdim. Ekmeğiniz için savaşın vermelisiniz tümcesiyle başlayan kararlarını açıklarken buğdayın yüzyıllar boyunca tarihi üzerinde duruluyordu. Elektra yürekten gülüyordu. Doğru yolu bulana kadar güçlüklerle karşılaşacağız derdi. Eleştiri yaptığım için beni kötülemezdi. Bir gün şimdi bile doğru bulduğum bir şey söyledim. Halk yığınlarını özellikle köylüleri ayaklandırmanın ne denli güç olduğunu, ajitatörlerden yoksun olduğumuzu söyleyip duruyoruz. Sorun ne zaman çözülecek biliyor musunuz dedim. Önemli dört mesleği sağlam temellere dayandırdığımızda ancak. Askerler, papazlar, öğretmenler ve doktorlar. Tüm bu gereksiz konuşmayı isteyerek yapıyordum. Bu arada dikkatli çevreyi süzüyordum. Biraz hızlı yürümeliyiz Anna dedim. İyi gidiyoruz, otobüs için zamanında yetişeceğiz. Taksiye bineceğiz, yeter ki bulalım. Pek fazla beklemedik, taksi bulundu. İyimser olmak üzereydim ki bir motosikletli polis peşimizden gelmeye başladı. Trafik polisi şekerim diye fısıldadı Anna ve esnemeye başladı. Üç geceden beri gözümü kapatamadım. Tahta kuruları sivrisinekler. Uzanması için yana çekildim. Hemen uyuverdi. Savaşçıların Hint fakirleri gibi gerektiğinde çivilerin üstünde yatabildiklerini, her yemeği yiyebildiklerini, tahta çivilere varıncaya kadar boyun eğmemek için çelikten olmaları gerektiğini söyler, gülüşürdük. Çok rahat uyuyordu. Gözlerimi ondan ayırmıyordum. Yüzü solgundu, zayıflamıştı. Bu hazırladığım planı uygulamama yardım edecekti. Büyük bir mendil çıkardım, ikiye katladım, hafifçe alnına koydum. Sonra şoföre döndüm. Ateşi yükseldi yine dedim. Küçük hasta mı? Dedi. İvangelizmos hastanesine götürüyorum, ameliyat olacak. Dün akşam gitmeliydik. Doktor bağırsak delinmesinden korkuyor. Ne diyorsunuz? Şoför bağırsak delinmesiyle çok ilgilendi. Bu konuda bir iki korkunç olay anlattı. Sözde pek kaygılandım. Ama şoförle arkadaşlığı sürdürmek de pek uygun düşmezdi. Gözlerimi kapadım, uyur gibi yaptım bu kez. Huzursuzdum. Dört bir yan denetim altındaydı. Acaba geçebilecek miydik? Atina'ya dönüşümüz nasıl olacaktı? Ne olabilirdi? Yasa dışı olanların biraz rahatlamaları için bir değişiklik olmuş muydu acaba? Ama Anna'nın evimdeki son serüveni daha da kaygı vericiydi. Eve gece geç gelmişti. Yüzü asıktı, gözleri mosmordu. Yüzü sararmıştı. Neyin var Anna dedim. Yorgunum dedi. Basın evine bir kasa dolusu yedek malzeme taşıdım ve sanki içinde pasta varmış gibi şöyle hafifçe taşımam gerekiyordu. Ne zamandan beri hamallık görevini üstlendin? Sana da doğru dürüst bir iş vermezler miydi? Sözümü kesti. Şu anda istediğim senin tartışma tutkun değil, yalnız yatacak bir yer, gözlerim kapanıyor dedi. Yattı ve hemen uyudu. Soluğu ağırdı. Sayıklamaya başladı. Derece koydum. Ateşi 42'ye yükselmişti. Ateş düşürücü ilaçlar verdim. Sürekli olarak su ve sirkeyle bedenini oldum. Bütün gece boyunca bilirleri ve gizli basın evlerini sayıkladı durdu. Gizlendikleri bir yeri söyledi. O yere girmek için bir evin gezgin abdesthanesini kaldırmak gerekiyormuş. Ayrıca güvenemediği kim arkadaşlarını da sayıkladı. Ateş ertesi günde sürdü. Doktor çağırdı. Hastalığı paratifoymuş. Hastaneye gitmemiz gerekiyormuş. Mirto ve Poppy'ye haber vermeliydik. Hastalık bulaşıcıydı. Çocukları başka yere götürmeliydiler. Doğal olarak hastalığı Elpida'da öğrendi. Hastalığı Bay Terpandros'tan gizleyebilecek miydik acaba? Anna hastalığı yendi ama gözlerini açar açmaz gitmek istedi. Bazı işler için dışarı çıkmıştım. Döndüğümde giyinikti. Uyuşukluğunu gidermek için evin içinde biraz dolaşmak istiyor diye düşündüm. Hayır dedi, gitmem gerekiyor. Gitmek mi? Herhalde şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Evet, devrim sensiz başsız kalacak. Alaylarına karşılık vermeyeceğim. Yeter ki gitmem gerektiğini anla. Sana yalnızca şunu söyleyebilirim. Yasa dışı ölümünle başa çıkmam olanaksızdır. Öylesine kalın kafalısın ki ölümün beni ilgilendirmiyor artık. Düşündüğüm tek şey seni nerede nasıl gömeceğimdir. Beni gömmene gerek yok. Banyoya koyar, özel bir asitle yakarsın. Soğuk espri yapmak da üstüne yok. Öbür akrabalarımızın yaptığı gibi benimle karşılaşmaktan çekineceğine zorla belanı arıyorsun. Bunu senin için yapmıyorum. Zavallı Sotiri'nin ne günahı var? Şunu iyi bil, buraya geliş gidişlerini Sotiri'ye borçlusun. O kurban olarak dünyaya geldi. Yoksa ben seni çoktan başımdan atmıştım. Kahkahalarla gülüyor, keyifli keyifli giyiniyordu. Sürekli pencereden dışarıya gözlüyor, sık sık kole çıkıp kimse var mı diye bakıyordum. Acele et dedim Anna'ya. Bay Terpandros tuvalette, çıkarsa kaçamazsın. Hemen gidiyorum dedi ve tırnaklarına vernik sürmeye başladı. Bu iş de bitirdi. Şöyle bir soluk alayım derken baktım yere uzanmış, duvardaki tahtalardan birini sökmeye çalışıyor. Elini deliğe sokmuş, içinden küçük bir paket çıkarıyordu. Ne bu dedim. Bu mu şey dedi ve yaramazlık yaparken yakalanan bir çocuk gibi gülünç bir biçimde yüzünü buruşturmaya başladı. Bunlar kağıt. Görüyorum. Öyleyse neden kızıyorsun bak anlatayım. Hasta olduğum günlerde yatağın yanındaki duvarın oyulmuş olduğunu anladım. Ben de hemencecik kağıtlarımı duvarın içine gizledim. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Tabii bunun kocanın izni ve yardım olmadan yapmayı da düşünmedim dedi. Üstelik bir de alay ediyorsun dedim. Bunca gün kağıtlarımı açıkta mı bırakacaktım? Ya bir arama yapılsaydı? Yazılı kağıtları ayırmaya başladı. Sigara kağıtlarının üzerine yazılmıştı yazılar. Kağıt paketçikler böylece küçücük deliklere bile gizlenebiliyordu. Araştırmasını bitirdikten sonra kağıtları bana verdi. Bunlar sana emanet dedi. Aleksandra'nın zamanı gelince değerlendirilmesi için hapishaneden gönderdiği mektuplar. Gidiyorsun. Yakınmamam için de bana bir başka bela bırakıyorsun öyle mi? Anna ciddileşmişti. Bela değil. Bu bir kanlı belgedir. Okuyunca anlarsın dedi sinirli sinirli. Anna o anda benim küçük kız kardeşim değil, elinde on emiri bulunduran ve yitirilmemesi için onları gizleyebileceği güvenilir eller arayan parti idi. Gitmek üzere davrandı ama birden döndü. Sana Mirto'yu soracaktım dedi. Bu kız hoşuma gidiyor. Yardımcı olabilir belki. Askere giden arkadaşı bizden değil mi? Sen bu gidişle yakında Bay Terpandros'u da kendi safına alacaksın. Neden olmasın? Emekli generali anımsıyor musun? Anımsamaz olur muyum hiç? Anna bir zamanlar kendini gizlemek için generalin torununu parkta dolaştırmaya götürürdü. General de arada bir onlarla birlikte giderdi. Nezaket gereği içine çocuk kitaplarıyla sandviçlerin konduğu torbayı kendisi taşırdı. Oysa masal kitaplarıyla sandviçlerin altında propaganda broşürleri gizliydi. Anna'yı anlıyor ve haklı buluyordum. Mücadelenin benim gibi duygusal kişilere değil onun gibi kararlı kişilere gereksinimi vardı. Genellikle kişisel değil toplumsal çıkarlar gözetilmeliydi. Anna yaptığımız konuşmalarda kişinin kendini tümüyle devrime adaması yiğitlik değildir derdi. Bu bir yaşam biçimi, bir tarihsel zorunluluktur. Kişi güzel olan yaşamı sever doğal olarak ama başkalarının yaşamını da düşünür. Bu yüzden ölümü göze almasını bilir. Bir ülke uğruna savaşın için kişisel çıkar yaşamının temel amacı olamaz. Bir yerde okudum insanlar var oldukça ülkeleri uğruna ölmekten çekinmeyecekler dedim. Söylediklerimi hiç sevmedi, çok soyut buldu. Kuramsal bilgilerim yalnızca broşürlerden öğrendiklerimdi. Devrimci olabilirsin, gerçek bir devrimci olabilirsin. Politik olgunluğa da sahip olabilirsin. Ama Marksizm denen o zor bilimle başa çıkabilmen için oturup ciddi ciddi çalışmalısın. Bay Terpandros, Anna'nın hastalığını odamda geçirdiğini duyunca çok korktu. O akşam yakınlarından biri bir sanayicinin evine konuk ettiği bir yakınını polise bildirmediği için şimdi askeri mahkemeye verildiğini söylemiş. Mirto'nun dediğine göre babası bizden polise beyanname vermemizi isteyecekmiş. Kaygılandım ama adamı kandırabileceğimi düşündüm. Ama gerek kalmadı. Çünkü olaylar öyle gelişti ki artık evi kullanmamız mümkün değildi. O gün odama son günlerde bizimle birlikte yaşayan Elpida teyzenin kız kardeşi girdi. Görünce korktum. Eskiden uzun boyu, kızıl renkli saçları ve soylu yürüyüşüyle dikkati çekerdi. Oysa şimdi 100 yaşlarında kambur bir kadın vardı karşımda sanki. Gözlerinde panik ve mutsuzluk okunuyordu. Aleko'yu yakaladılar dedi. Emniyete götürdüler. Aleko'yu mu? Neden? O cephede değil miydi? Hayır, cephede değildi. Yalan söyledik. Gemi bulup kaçana kadar gizleniyordu. Gemi bulundu ama bu bir gerçek gemi değilmiş. Polisin kurduğu pusuymuş. Kendi sınıfını çağırdıklarında şöyle demişti. Ana, ben askere gitmeyeceğim. Karşı cephedekiler düşman değil, idealist insanlardır. Onlara karşı ateş açamam. Ne yapacaksın oğlum? Bunlar şaka kaldırmıyorlar. Kocaman Hristikopoulos'u bile vurdular. O adam zengindi, güçlüydü. Gizlice kaçacağım. Fransa'daki kuzenlerime gideceğim. Orada öğrenimimi sürdüreceğim. Kaçacak yolu bulurum. Kafasını değiştirmem olanaksızdı, gizlendi. Arada sırada önlem olarak onu görebiliyorduk. Bir gün kendisini kaçırabilecek adamları bulduğunu söyledi. 66 liraya ihtiyacı vardı. Çekingendi. Bizi masrafa sokacak olmaktan utanıyordu. Ne demek 60 da buluruz, 100 de buluruz dedi mutsuz babası. Bunun için evimizi kiraya verdik ve buraya geldik. Aklım almıyordu. Aleko'dan daha tutucu bir genç tanımamıştım. Salt matematikle uğraşırdı. Genç bilim adamlarının cesaretle savaşın verdiklerini söylediğimizde şu karşılığı verirdi. Çok değer veriyorum onlara. Onlara hayranım. Ama benim yiğitçe işler yapabilecek durumum yok. İnsanların önce içten değişmeleri gerektiğine inanırdı. Zora karşıydı. Her türlü zordan korkardı. Stasa teyzenin buz kesilmiş ellerini avucumun içine aldım. Benden yardım isterken gözlerinden yaşlar akıyordu. Senin de ne zor durumda olduğunu biliyorum. Neden böyle alt üst oldu her şey? Her aile ayrı bir yana. Bak bayan, biraz ileride durmak zorundayız. Polis denetimi var. Polisten onaylı doktor kağıdı aldıysan bana ver. Hastalara öncelik tanınıyor. Bana dikkatle baktığından soğukkanlılığımı korumaya çalışıyorum. Böyle bir kağıdım yok. Doğrusunu istersen dayımın çıkarttığı serbest dolaşım iznini de yanıma almayı unutmuşum dedim ve çantamı karıştırmaya başladım. Dayın trafikte mi diye sordu büyük bir ilgiyle. Hayır dedim, emekli generaldir. Parantez içerisinde. Bunu söyleyecek cesareti nereden buldum bilemiyorum. Be kızım, bu kağıtlar evde unutulur mu? Kötü zamanda yaşadığımızın farkında değil misin? Ne bileyim dedim yapmacık bir umutsuzlukla. Peki boş ver. Ben izinsiz de geçmemizi sağlarım. Emniyetteki çocuklarla tanışıyoruz. 2 saat önce gelirken yardımcı oldular dedi. Ve kendini övmeye başladı. Benim sözüm her yerde geçer. Annemin kardeşi büyük hizmetler yaptı. Bölgemizi komünistlerden temizlediler. Her taraf komünist doluydu. Ama bıçak işledi. Vay vay Meryem Ana. Paskalya'da kesilen kuzular gibi. Tümünü kestik. Kana kan derler. Ben bu yüzden böyle işlere karışmıyorum. Aldırmazlıktan geliyorum. Ama ülke tehlikede diyorlar. Doğrusunu istersen bölgemize huzur geldi. Ölüler ağızlarını açamazlar. İşte bu kadar. Ben bu işlerden hiç anlamam dedim ve konuyu değiştirdim. Araban 100'le gider mi? Gururla güldü, gaza bastı. 100 nedir ki? 150 desen neyse. Arabayı çok meraklı bir Amerikalı'dan satın aldım. Yarı fiyatına. Sevgilisinin yardımıyla. Derin uykuya dalmış olan Anna'ya baktım. 3 gün uykusuz kalmış olması çok işime yaradı. Daldı galiba dedim. Uykudan korkmayacaksın. Uyku her şeyin ilacıdır. Ben bir ara köyde sıtmaya yakalandım. Sonra güneşin altında parlayan asfalta bakıyordum. Üzerinden sular akıyormuş gibiydi. Sular bir anda gri üniforma ve kasket oluverdi. Polis kordonuna vardık dedi şoför sevinçle. Yolun sağında solunda otobüsler, kamyonlar, özel arabalar, taksiler park etmiş, denetim sıralarını bekliyorlardı. Bak şimdi ne olacak dedi gururla. Motoru stop etti, arabadan indi. Onu gözümle izlemeye koyuldum. Durmadan bir ona gidiyor, bir buna gidiyor, polislerle rahatça konuşuyor, gülümsüyor, sigara dağıtıyordu. Ağzım kurumuştu, heyecanım sürekli artıyordu. Bir an için Anna'yı uyandırmayı düşündüm ama karar veremedim. Böyle alnında mendille uyuması daha uygun olurdu. Ben bile acaba gerçekten hasta mı diye düşünmeye başladım. Saniyeler zor geçiyordu. Bir ara şoför bir polisle birlikte arabaya doğru geldi. Polis acaba ne yapacak, ne diyecekti? Anlamsız gözlerle Anna'ya baktı bir süre. Neden bana değildi Anna'ya bakıyordu? Patlak gözlüydü. Yüzüne dikkatle bakıyordum. Bir an için şoföre bir şeyler söyledi. O da bana döndü. Bayan, kimliklerinizi gösterin gidelim. Kendi kimliğimi çıkardım. Anna'nın kimliği sahteydi. Aptal aptal gülümsedim. Öbür kimlik sorusunu bekledim. Polis uzattığım elime şöyle bir baktı. Acaba o da elini uzatacak mıydı? Çek dedi şoför öfkeyle. Kimliğime dokunmadı bile. Derin bir soluk aldım. Şoför gururla direksiyona geçti. Kabul etmek zorundasın, becerikli adamım dedi kabararak. Öyle değil mi? En az bir saat beklememiz gerekecekti. Bundan sonra uçarak gideceğiz. Böyle anlar önemsiz olmalarına karşın büyük anlardır. Ambulanslar gibi sürekli klaksona basıyordu. Anna gözlerini açtı. Ne oluyor, geldik mi diye sordu yerinden kalkmadan. Onu dövmek istedim, öpmek istedim. Sevinçten bağırmak geldi içimden. Ama hiçbir şey yapmadım. Usulcacık yüzüne doğru eğildim ve konuşmaması gerektiğini anlayabilmesi için parmağımı usulcacık dudaklarına götürdüm. Sol elimle de kalkma der gibi dürtükledim. Küçük nasıl oldu dedi şoför. Biraz daha iyi dedim. Polis aramasını anlattın mı? İyice uyanmadı daha. Babam altın gibi bir adamdı. İyilik yap karşılığını görürsün derdi. Güzel söz. Yunan onurludur hanımcığım. Kabul ediyor musun? Parayı alırmazlık etmez ama namus ve onurunu her şeyin üstünde tutar. Anna şaşırmış sağa sola bakınıyor. Hala uykulu ve mahmur. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Evangelizmos hastanesinin önünde araba durdu ve ben şoförü iyice bir bahşiş verdim. Teşekkür ederim. Küçüğe geçmiş olsun dedi. Anna'nın koluna girdim. Hastaneye giriyormuş gibi yaptık. Hastalığım neymiş diye sordu neşeyle. Her an bağırsak delinmesi olabilir dedim. Acil ameliyat olman için hastaneye giriyoruz. Şoför dönüş yaptı ve önümüzden geçerken klaksonla selam verdi. Biz Kolonaki'ye doğru çıkmaya başladık. Öbür dünyaya kadar gitmiş ve Anna'yı elinden çekip getirmiş gibiydim. Evet, elinden çekip getirdim. Ama şimdi nereye gidecektik? Telefon edeceğim dedi ve bir kulübeye girdi. Kulübeden çıktığında yüzü gülüyordu. Ev sorunu çözüldü, hiç olmazsa bir haftalığına. Başarısız kaçışın sıkıcı serüveniyle artık ilgilenmiyordu. İyi olalım, yenisini görelim dedi gülerek. Eksik olsun dedim. Fena mı? Başardık. Eninde sonunda yakalayacaklar bizi. Bu da hesapta var kuşkusuz. Bakışları bu bir vitrinde asılı duran güzel bir giysiye takıldı. Durdu. Hayran hayran baktı. Para bulur bulmaz gelip alacağım. Biliyorsun. Giysi valizim yok oldu. Değişecek kilotum bile yok. Bende kalan bütün parayı cebine koydum. Ne yapıyorsun? Hemen geri al dedi. Parasız yasa dışı çalışma seni dar ağacına götürür. Oradan geçen bir taksiciyi durdurdu ve ben daha ne olup bittiğini anlayamadan bir öpücük kondurdu yanağıma ve arabaya atladı. Elini neşeyle sallayarak çekti gitti. Sen bir canavarsın, canavar diye bağırdım arkasından. Ama içimde de büyük bir gurur duydum.